Gönül Bahçemiz Erkam TV'ye hoş geldiniz. Bakış açısında bugün Zafer hocamızla beraber Endülüs sokaklarını aslında tarihi konuşacağız. Kendisi zaten biliyorsunuz 2 haftadır beraber güzel programlar yapıyoruz. Hocam hoş geldin tekrar.
Eyvallah hocam.
Şimdi ilk programda İstanbul'u konuştuk. İkinci programda tabii zaman kısıtlı olmasa sebebiyle biraz Fatih, biraz Ayasofya. Tam ucundan da Endülüs'ü yakalamışken bu
Eyvallah.
hafta inşallah Endülüs'ü konuşacağız ama Ayasofya'da bazı noktalar kalmıştı. Oradan alalım hocam
Çok güzel.
isterseniz.
Şimdi özellikle Ayasofya'yı 66 adımda biz adım adım şehri aslında gezmek gerekiyor, keşfetmek gerekiyor. Bir merak, iştiyak içerisinde yapmak gerekiyor. Ondan bahsetmiştik. O 66. adım Ebced hesabında Cenab-ı Hakk'ın ismine karşılık geliyordu. Biz 66 adımda gezerken şöyle 33 adım Roma, 33 adım Osmanlı ve Ayasofya aslında Hakk'a adanan bir yapı demiş idik. Dışarıdan içeriye doğru yavaş yavaş böyle hazırlıyoruz. Aslında böyle bir kitabın içerisinde önce hatta görüntüleri de kare kare koymuşuz ki 66 adımda Ayasofya'ya. Hani önce insanlar bir görsünler, aynel yakini yaşasınlar. Öğrensinler, o gördüğünü öğrensin, ilmel yakini de yaşasın. Yani insan hem gözüyle görüp hem de beyinle tatmin olursa Ahmet Hocam artık ferahlıyor. Ferahladığını da içeriye girip daha iyi kavrayabilme adına Ayasofya gibi mekanlarda hakkel yakin yaşamak gerekiyor mekanı. Biz en sonunda Ayasofya'nın içerisine giriyoruz. 66. adımı anlattıktan sonra diyoruz ki şimdi Ayasofya'yı gerçek manada idrak etmek istiyorsanız secdeye gitmemiz gerekiyor. Grup şaşırıyor, diyorlar ki nasıl yani, biz inanmıyoruz ki. Ben diyorum inanıp inanmama ile ilgili bir söz söyleyeyim. Ben bir saha dersi, bir alan çalışması yapıyoruz sizinle. Çıktık yola, buraya geldik. Roma'yı gördük mü? Gördük. Osmanlı'yı gördük. İlmini kavradık, kavradık. Çok güzel. Şimdi burası niye yapıldı? İşte eser niye var? Mescit niye yapılır? Efendimiz döneminde hurma ağaçlarından, değil mi? Kuru kuru dallardan, ama öyle bir derinlemesine secdeye gidiliyordu ki oradan muhteşem dünyalar açılıyordu. Aslında buralar secde edilsin diye insanlar, Cenab-ı Hakk'a adanan ve sırf secdeye adanan kurumlar. Biz bunu anlayabilmek için diyorum, bu yapıyı anlayabilmek için yapının hengamesi içerisinde, görkemi içerisinde boğulmadan yapıyı yapan kişilerin ilham aldığı o menbaya, kaynağa gitmemiz gerekiyor. Ki biz kavrayalım bunu. Secdeye gidin diyorum şimdi secdede. Gidenler oluyor, gitmeyenler oluyor veya gidip etkilenenler oluyor, etkilenmeyenler oluyor ama gidiyoruz ve şimdi idrak edin burası niye yapıldı? Hangi değer uğruna yapıldı? İşte bu secdeye ferah bir şekilde gidelim diye yapıldı. Bakın özü, işin özü bu. Ayasofya'yı bugün ayakta tutan da bu inanca adanması. Ayasofya'nın hemen yanında Ahmet Hocam Roma İmparatorluk Sarayı var. Ama yerle yeksan olmuş. Sadece kalıntıları var. Roma İmparatorluk Sarayı Ayasofya'dan sonra yapıldı. Daha görkemli yapıldı. Daha sağlam yapıldı. Daha yeni. Niye kalmadı? Ayasofya daha eski. Çünkü Roma İmparatorluk Sarayı siyasi bir hükümranlığın rüzgarıydı. Halka adanmadı. Belki adanmış gibi gösterildi. Hakka adanmış gibi gösterildi. Ve yok oldu gitti. O kadar muhteşem ki Ahmet Hocam. Biz yer taban mozaiklerine bakıyoruz. Diyoruz ki ya bu mozaikleri nasıl yapmışlar? İstanbul'da o dönemde yaptıkları o sanatı mozaikte göstermişler. Görkemi oradan bile anlıyorsunuz siz. İhtişamı. Peki ondan daha az görkemli aslında yapılan Ayasofya ona göre. Belki. Niye kaldı? Çünkü halk sahip çıktı. Hakk'a adandı. İnanç merkezi oldu. Ve ben diyorum ki bir yapı neye adanırsa kalır. Hangi değere adanırsa kalır. Saraylar genelde yıkılıyor hocam. Tarih bize bunu fısıldıyor.
Evet. Şimdi önümü
Ama
geçti.
inanç merkezleri kalıyor yani.
Aynen. Geçtiğimiz hafta tam bunun sonunda da bir Endülüs muhabbeti başlamıştı. Orada hemen
Evet.
bekleyelim. Bir sonraki haftaya kalsın demiştik. Siz gençlerle Endülüs'te hani
Evet.
bunları kendilerini arz edin demiştiniz
Evet.
yabancılara ve süreç devam etmişti. Oradan
Evet,
alalım.
süper.
İnşallah Endülüs'teki o tarihi sokakları ben de gördüm.
Evet.
Ben de bir şeyler
Eyvallah.
söyleyeceğim inşallah.
Eyvallah.
Sizin gözünüzden bir Endülüs'ü hocam alalım.
Hocam şimdi biz Endülüs'e yola çıkarken yaklaşık 3-3,5 saat uçakla gidiyoruz. Şimdi saatleri değiştiriyor çocuklar. İndik havalimanında kıyıya doğru böyle Malaga'ya iniyoruz.
Bu arada öğrencilerle
Tabii
misiniz?
öğrencilerle
Yani kendi
beraber
öğrenci.
yola çıkarken de biz bu yani bir kere söylüyoruz. Biz buraya sahabe efendilerimiz nasıl gitti? Onu idrak ederek gitmemiz gerekiyor. Deniz yoluyla nasıl gittiler? Cihat için nasıl gittiler? Ta dünyanın bu uzak bize göre coğrafyasına nasıl ilahi kelimetullah yaymak için bir Endülüs medeniyeti nasıl kurdular?
Tarık bin Ziyad nasıl gitti?
Nasıl gitti?
Bilim
Onu
insanları
anlatıyoruz.
orada nasıl doğdu?
Nasıl doğdu? Bunları düşünerek gezin diyoruz. Yani burası dünyanın bize göre uzak bir coğrafyasında Hakk'ın sedasının kalıcı olarak bir ize dönüştüğü nokta. Ama nasıl git? 3,5 saatte pestiri çıktı. Arkadaşların tabii istedim. Saati de değiştirince diyorlar ki ya hocam diyorlar biz diyorlar acayip olduk diyorlar. Hani böyle jetlag diyorlar ya çocuklar hakikaten böyle bir afalladılar. Peki dedim at sırtında denizleri aşarak savaşarak gelmek kaç günde geliyorlar? Bir de onu düşünün. Biz uçakla geldik, yorulduk. Değil mi? Fevrimiz döndü. Kendimizi kötü hissettik. Saatleri ayarlayamıyoruz. Zaman kavramı, mefhum sıkıntı. İndik sokaklara tabii. Birazcık böyle biz uyarınca Mehmet Hocam biraz kendilerine geliyor öğrenciler sağ olsunlar. Böyle dikkatli geziyoruz. Tabii Elhamra Sarayı'nı, Gırnata Sarayı'nı, Kurtuba'yı işte buraları geziyoruz. Gezerken de böyle bazen boş bir zaman bırakıyoruz ki öğrencilere diyoruz ki burası işte Fas Çarşısı, pazar. Gidin buraya. Buraları gezebilirsiniz. Bir dalışları var böyle pazara. Ben anneme bunu alacağım, ben yakınıma bunu alacağım, ben buradan bunu alacağım. Tekrar topluyorum. Diyorum ki arkadaşlar biz buraya alışveriş
Alışveriş.
yapmaya mı gelmiştik? Aa hocam haklısınız. Ama insan oldu beşer böyle ya. Arkadaşlar alın. Ben almayın demiyorum. Ama biz buraya hangi şuurla geldik onu unutmayın. Sizden istirham bu. Kudüs Şerif'e de gittik aynı şekilde hocam. Yani inşallah onda ileriki bir programda konuşuruz böyle
İnşallah.
detaylı olarak. Adım adım şehri arşınlamak, Hakk'ın rızasına adanan sokakları yakalamak. Bizim Endülüs'teki derdimiz o. Sahabe efendilerimizin bıraktığı izler var mı? Var. Onları bulacağız sizinle beraber. Hep böyle uyara uyara özellikle sarayların görkemli, muhteşem sarayların duvarları üzerinde buldular. Hakk'ın adanmışlığının taşlara. Zaten hakikaten saraylar orada muazzam Endülüs medeniyetinin bıraktığı, İslam medeniyetinin bıraktığı saraylar. Bizim Topkapı Sarayı'nı biz hani derin bir saray olarak düşünürüz. Belki Topkapı Sarayı'nın o taş işçiliği bize görkemli gelir. Roma'nın işçiliği de ama bunun zirveye çıkmış hali
Endülüs.
Endülüs medeniyeti. Ben dünyada bu kadar belki Semerkant taraflarındaki yerler düşünülebilir. Biraz orası da muazzam işleme olarak taşa ruhunu üfleyen bir medeniyet ben görmemiştim yani. Muhteşem bir derinlik. Bu görkem değil. Bu teşrifat değil. Yani kendini göstermek değil. Bu derinliğin içerisinde de taşların arasında la galiba illallah. Yani tek galip olan zafer Allah'tandır. Bunun da farkına vararak bunu her yere işte çocuklar artık dillerine pelesenk oldu. Hocam bunlar la ilahe illallahı la galiba illallah olarak. Diyorum ki bunlar kendilerine göre kelime-i tevhid almış, kendi kültürlerin içerisinde yer ettirmişler. Bu onlara kolay gelmiş, bunu kullanmışlar. Biz şimdi nasıl la ilahe illallah diyoruz sürekli, kelime-i tevhid getiriyoruz. Onlar da bunu sürekli söylüyorlar ve unutmamak için de serlevha yapıyorlar kitabelerde. Sarayın her yerinde. Demek ki saray gerçek manada bir saray değil. Konuştuk ya birazcık, saray inanç merkezi.
Taşların üzerine ben de gittim.
Evet.
Yani o atmosfer başka bir şey. Hatta senin bahsettiğin o alışverişin olduğu o küçük sokaklar.
Evet.
Kendimi o anda yani o sokaklara indiğimde kendimi o 800'lü 900'lü yılların içerisinde buldum. Yani sokaklar dar,
Tarihe
bir
yolculuk.
tarihi yolculuk, bir de şöyle bir şey de var. Kentsel dönüşüm adı altında o sokaklar kahru perişan olmamış.
Evet.
Ya başka bir şey ya.
Tepeye
Ben
çıktın, Elhamra Sarayı'nı
evet
gördün
yani
zaten, değil mi?
geçmişe gittim. Çok üzüldüm. Yani bu kadar mücadelenin sonucunda maalesef sonuç başka bir boyuta geçmiş ama yaşanılanlar, yaşanmışlıklar beni çok etkiledi.
Evet. Hocam orada sokaklarda dolaşırken o izler kaldığı için, kalıcı izler bırakıldığından dolayı okuyabiliyorsun şehri. Geçmişi de okuyabiliyorsun, yakalayabiliyorsun. Bir de kültür eğer seninle özdeş bir kültürse, İslam kültürüyse oradaki izler, sen diyorsun ki bu bendeki kültür ya hemen yakalıyorsun. Şimdi bir, siz o tarihi dokuya gittiniz, o tepeye doğru çıktınız. İki, Elhamra Sarayı'nı uzaktan muhteşem bir, değil mi? Enstantane zaten fotoğrafları çok çekerler o meşhur Fas yarısının üzerinden. O Elhamra Sarayı da bir siyasi hükümranlığın simgesi ama hiçbir siyasi kale gibi de durmuyor. Muhteşem bir estetik, yayılmış bir doku.
Ya yani, su yolları bile beni...
Muhteşem, su yolu. El Bayz'ın bahçeleri vardı, gitmişsinizdir. Beni orada o bahçelerin içerisinde dolaşırken ya dedim ki bu bahçeler, bu kültür mutlaka değişmiştir bugüne gelene kadar ama bu bir kültürün devamı. Bir yerde bu kadar çok bahçenin hani böyle labirent gibi yapılması ve o bahçenin içerisinde insanların kaybolacak şekilde büyük, devasa bir yeşil dokunlu olması. O su kültürünün içerisinde bunun, bahçenin.
Dünyadaki cennet.
Evet, cenneti yapmışlar hakikaten. Bir de yine beni çok etkileyen Ahmet Hocam, biz şehrin arasına da daldırdık çocuklara. Dedim ki gezin, şehri tanıyın dedim. Bir sürü üniversitesine girdik hocam, farkında değiliz ama. Üniversitenin içerisine giriyorsun, üniversitenin kampüsünün içerisi olduğu gibi yemyeşil. Hani böyle bir mera alanı olur ya, ormanlık alan. Oraların da ortalarında havuz ve öğrencilerin dinleneceği alanlar. Biz kampüsün içerisinde geziyoruz, öbüründen çıkıyoruz, öbürüne giriyoruz, öbürüne. Yani o kadar güzel bir üniversite ortamı oluşturmuş ki, üniversiteye giriş o kadar serbest ki artık hayat güvenilir, emin bir şekilde orada kurulduğundan. O beni çok etkilemişti. Ben üniversitedeki öğrencilerin çok böyle artık alışılmış bir tabiatına da uygun bir ortamda, hani bizim medrese avlularının geniş halinde çalışmalar yaptığını görünce, ellerinde kahveler, oturmuşlar. Genişçe bir park ama o gördüğünüz aslında üniversitenin avlusu. Böyle yeşilliklerin arasında ortada havuz, su sesi, fıskiye, rahat, kuş sesleri, böyle ağaçlar, yeşillik böyle etrafa iyice yayılmış. Gölgesinde oturmuş öğrenciler, banklar koymuşlar, masalar koymuşlar. O kadar güzel bir ortam ki bu şehrin o yeşil dokusunun arasında az az kalan yerler. Şehrin yeşil dokusu çünkü baskındı bazı noktalarda. Yani ben buralara çok çok hani böyle şöyle baktım. Biz şimdi bunu İstanbul'da şehir mobilyası deriz ağaçların bazılarına. Sokak mobilyası deriz. Sokağın tezyinatının parçası. Orada öyle değil. Orada şehrin parçası olmuş artık onlar. Yani şehrin genelini kaplamış. İstanbul'da böyleydi inanın. Yani İstanbul aynı Endülüs gibi yemyeşildi. Doğası korunmuş idi. Tarihle doğa, bir de deniz var idi. Şimdi biz doğayı yeni yapılarla erittiğimiz için o eski doğayı bulamıyoruz. Yoksa birçok yerde orman denizle buluşuyordu. Bugün belki Akdeniz kıyılarında bazı nokta düşünsenize, orman denizle buluşması ne kadar insanı ferahlatır.
Şimdi ben Endülüs'e gitmeden evvel Türkiye'de çıkan Endülüs'le ilgili yaklaşık 30'a yakın kitabı okudum.
Çok güzel hocam.
Endülüs'e aşık oldum. İçselleştirmeden gitmek doğru değil.
Müthiş. Biz de öyle yapmıştık.
Hatta Endülüs'le ilgili bir eser de kaleme almayı çok arzu ettim. Halen ediyorum ama yazmıyorum. Yaşamak lazım bazı şeyleri. Yani
kesinlikle. Sindirmek lazım.
Sindirmeden olmaz. Ha. Hatta bir sebep oldu. Yoksa ben 2016'lı yıllarda bir 3 ay 4 ay gidip kalmayı düşündüm. Yani içselleştirme adına. Biraz İspanyolca öğrenme adına. Elhamra Sarayı'nın karşısında bir cami var.
Evet.
Orada tepenin noktasında. Cuma namazını orada kıldım. Evet. Ahmet isminde bir Müslüman, İşte İmam Efendi ile de tanıştık. Hatta fotoğrafımız var. Zaman zaman da yazışıyoruz kendisiyle. Oradan baktım ve halen hatırlıyorum, yani yıl 2016. O kadar buruk kaldım ki. Yani o atmosfer nasıl bir anda olmadı, belki 8 asır sonra el değiştirdi ya. Yani o sokaklarda ne güzellikler varken 8 asır sonra o sokaklarda kan ve gözyaşı kalması insanın derinden etkiliyor hocam.
Kesinlikle. Biz orada işkence müzesini gezdik hocam. İşkence müzesine gittiniz mi bilmiyorum.
Yok, gitmedim.
Orada bu söylediğiniz kan ve zulüm, gözyaşı o kadar bariz, belirgin gözüküyor ki insanlara yaptıkları işkencelerin o görselleri, yaşanmışlık ürünleri o kadar böyle aleni bir şekilde sergileniyor ki bunu da hani bir şekilde hani tarihin bir materyal parçasına çevirmişler. Sergiliyorlar. Haksız olduklarının da farkındalar yani bunu yaparken haksızlık, ama bunu yaptık işte, gösteriyorlar yani kendi geçmişleriyle ilgili böyle
başkalarına bir yaşam hakkı olmayan bir Batı medeniyetinden bahsediyoruz.
Tabii kara sayfalarını da belki biraz da müzeleştirerek, biraz da belki ticaretleştirerek, ticarileştirerek göstermiş oldular. Biz yine orada araştırma sizin gibi yaparken Moriskolara da işte kendini gizleyen Müslümanların olduğunu biliyorduk. Acaba var mı burada, görebilir miyiz? Hurma ağaçlarının olduğu o Kurtuba tarafına geçmiştik işte. O medresenin bir kısmı eskiye Kurtuba Camii duruyor idi. Oradaki o hani dini derinlik hala durduğu için çok öğrencilerin hoşuna gitti. Hocam diyor, burası her an dirilmeye hazır bir nokta olarak duruyor. Tabii Müslüman ilim adamlarının geçtiği yollar, geçtiğimiz yollar, orada yetişen büyük bilim adamlarını, alimleri, sanatkarları da anarak gidelim dedik. Hatta bazılarının işte heykelleri, görüntüleri, onları sahiplenmişler İspanyollar. Bizim gittiğimizde bu detaylar vardı, ancak şimdi dönüp bakıyorum Ahmet Hocam. Biz Malaga'ya inmiştik, kıyıya doğru. Malaga'dan da böyle bir otobüste böyle yaklaşık 1-1,5 saat boyunca yolculuk yapıyorsunuz bir şehirden başka bir şehire gitmek için. O arada ben oranın kültürüne baktım. Bizim Akdeniz kültürü. Zeytinyağları, yemekler falan hep bizim yemeklere
Çok
yakın.
zeytin ağacı var
Evet,
zaten.
zeytin ağacı var. Zeytin ve o balık kültürü aynı. Şimdi bir kültür yaşıyor. Dediğiniz gibi 800 yıl hakim olmuş bir coğrafyada, sonradan 1500'lü yıllardan sonra durgunlaşmış ve sonra solup soldurulmuş bir İslam medeniyeti 500 yıldır farklı bir şekilde devam ediyor. Aslında kültür aynı kültür ama baskın bir ideoloji var. Baskın bir düşünce, tabiat var ve işkencelerle yok ettikleri ama tamamen kökünü kurutamadıkları bir İslam var orada. Şimdi bunu ben şöyle düşünüyorum. Siz bir yeri aldınız. 8 asır boyunca size ait. Bu ilelebet size ait gibi düşünür müsünüz? 8 asır size aitse, 8 asır boyunca artık hep sizin gibi düşünürsünüz. Ama öyle değil. Bak, 8 asır sonra bile sizi yok edebiliyorlar. Ve neredeyse kökünüzden kazıyacak şekilde yok ediyorlar. Ama 8 asırlık derinliğin hürmetine iziniz kalıyor orada. Şimdi dönüyorum İstanbul'a hocam. Biz İstanbul'u bazen arşınlarken derim ki ben, bu koştuğunuz camiye gittiğimiz sokaklardan 1300 yıl rahipler, rahibeler koşarak gittiler. Onlar da kendi ibadethanelerine gittiler. Katedrallere gittiler yetişmek için. 1300 yıl arşınladılar burayı. Onlar sizden daha fazla burayı sahiplendiler. Burası kesin bizim dediler. Kimse elimizden alamaz dediler. Biz de aldık ellerinden. Ama
Çok bizden daha uzun süre yaşamışlıkta,
iki katı
yaşanmışlıkta
hocam.
var
İşte
tabii.
iki katı. Ama biz İspanya'daki gibi almadık. Biz fethettik. Teslim ettirmek istedik. Olmadı. Fethettik. Bir fetih olayı var. Fetihle girildik. Biz aldıktan sonra biz burayı koruyarak, romanın da devamı olduğunu söyleyerek devam ettirdik. Şimdi 5 asır biz
Ama
buradayız.
katletmedik.
Ha, katletmeden aldık.
Burası çok önemli.
Tabii bu katletmeden aldık. Bizimki fetih işte. Sefer.
Endülüs'te,
Endülüs
Kudüs'te
aynen o,
yapılanları
yapmadık.
tarihte biliyoruz.
Ancak bu önemli. Haklısın. Üzerine geldik. Biz böyle bir medeniyeti. Hatta Metruk idi. Yıkılmak üzereydi. Çoğu da İstanbul artık derme çatma bir şehre dönüşmüş idi. Yani artık hani işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiğinde baykuşların işte yuva yaptığı ve artık bir mahzene dönüşmüş. Bir hapishaneye dönüşmüş. Bir yapıdan bahsediyor. Şehre baktım. Her yer bitmiş idi. Son dumanları çıkıyor artık şehrin üzerinde. Böyle bir yapıyı Fatih Sultan Mehmet dünya merkezi haline getirdi. Ve o merkez artık göz bebek oldu tekrar. Roma dönemine döndü. Yani eski Roma'yı yeni Roma Fatih yaptı. Fatih dönemi güzel. 1500'lü yıllar, 1600'lü yıllar, 1700'lü yıllar. Biz şimdi bu coğrafyada yaşıyoruz ya, 5-5,5 asırdır burası. Bizimkiler diyorlar ki, öğrenciler, hocam artık burası bizim. Gitmez yani, öyle değil işte diyorum. Sen sahip çıkmazsan buraya, sen burası kesin, bak 1300 yıllık bir yapı, 800 yıllık Endülüs. Gidiyor mu? Gidiyor. Sadece senin izin kalır. Sen 5 asır, 5,5 asır Süleymaniye kazık gibi çakmışsın. Ama Süleymaniye gerçek manada nüfuz etmezsen, içine alamazsan, Süleymaniye medeniyetini yakalayamazsan, bu bir süre sonra Allah esirgesin gitme ihtimali varmış bir şekilde gayret etmemiz gerekiyor. Yok, gider mi gitmez mi? 1920'li yıllarda işgal altına girmiş.
Gitmese bile o havada yaşamazsan gitmiş gibi olur.
Gibi, süper. Yani bu da çok önemli hocam. 1920'li yıllarda işgale girmiş. 2 yıl, 3 yıl sonra gitmiş. Gitmeyebilirdi de gitmiş. Yani o dönemde neler, nasıl sıkıntılarla biz burayı yine savunmaya çalışmışız. Yani biz şehirlerdeki eski dokuyu bir kere yalnızca, aa burada bir eski medeniyet var, bunun mimarisini, sanatını görelim, müthiş, kadim bir kültür değil. Ders alacak ibretlik gözle de bakmak zorundayız. Vay, burada bir dönem Endülüs yaşadı. 8 asır yaşadı. İspanya şu anda Endülüs'ün o mimarisinin, sanatının, tarihinin, kültürün üzerine oturmuş. Düşünsenize, o Endülüs dünya çapında bir zirve olmuş bu sanatta, mimaride ki İspanya dünyanın en zengin ülkesi bile olsa onun altında yine iğreti kalır yani. O çok daha görkem. Kaldı ki İspanya şu an gelişmekte olan ülkelerden biri olmasına rağmen yani iğreti kalıyor. Yani bunun devamı değil, çünkü Endülüs çok acayip bir medeniyet. Dünyadaki cenneti kurmuş bunlar. Zirveye çıkmış. Ama ne yapıyor? İbretlik gözle bakıyor. Orası ellerinde kalsın diye. Kabulleniyor artık. Diyor ki bu da bizim bir parçamız. Kendi tarihimiz demeye başlamış yani. Biraz daha.
Tabii geçmişten günümüze baktığınızda aslında tarihi bir figür artık.
Tabii öyle orası. Bakıyor. Öyle bakıyorlar. Şimdi İspanya'da bunu bir turizm cazibe merkezine çevirme derdinde. İspanya turizmden acayip gelir elde ediyor. Ve müthiş yani şu anda o bölgenin en fazla turist çeken noktalarından biri. Ve ciddi bir sanayiyle de bir ivmeyle de kalkınmış. Onları konuştuk biz birazcık. Oraya gittiğimizde nasıl dedik? Türkiye'ye göre işte durumu falan. Çok daha ileride diyor şu anda yani oradaki arkadaşlar. Nasıl dedim bu? Futbol turizmi diyor. Var mı sizde bizim kadar? Ben düşündüğümde hakikaten yani Barcelona deyince, Real Madrid deyince tanımayan kimse yok.
Sadece hususi olarak Barcelona'ya giden bir yani, turizm kafilesi
belki var. Belki buna hiç bakmayan. Biz şimdi Endülüs ilgimizi çektiği için biz Endülüs tarafına gidiyoruz. Ama İspanya'nın Bask bölgesi dediğimiz bölgeye farklı şekillerde sırf futbol turizmi veya arena dediğimiz işte bu boğa güreşlerini yaptıkları alanlarda sırf o turizm. Bir de deniz turizmi kıyıya doğru. O Tarık Mizyat'ın bahsettiğiniz işte ilk başta girdiği kıyılar. Burası hakikaten bir böyle zirve medeniyetin yaşandığı noktalar. Ama Mevlam üstünlüğü kavimler arasında, kişiler arasında dolaştırır, gezdirir. İşte bugünlerde de yaşıyoruz bazen üstünlük. Birinden bir başkasını bir başkasını. Tarih bize olaya vah gitti. Üstünlük değil. Tarih bize hep şöyle gösterir tarih Ahmet Hoca. Üstünlük medeniyetler arasında, insanlar arasında, kişiler arasında değiştirilir. İmtihan dünyasında denenir herkes. Bakılır. Kimi ibret alır, ibretgah gözlere bak. Kimi takılır, sadece o üstünlüğe takılır. Kimi yenilgiye takılır. Kimi de genel açıdan bakar. Der ki ha, bu bazen çıkacak, bazen inecek. Çıktığında İmtihan oldum, indiğinde de imtihan oldum. Bu imtihanları ben Hakk'ın rızasına dönük yaşarsam, inmek ve çıkmak benim için bir kavram olmaz. Ben onun uğruna yaşıyorum. Bu sefer o beni indiriyor, o beni çıkartıyor. Şimdi bakış açısı değişebilir. Medeniyetlere de böyle belki birazcık daha bakmak lazım. Bazen iner, bazen çıkar. Tabii burada insanoğlunun gayretten de kellef olması, yakalaması lazım.
Çocuklar bir önceki programın sonunda söylemiştin ama yine güncelleyelim. Hı. Öğrencilerine söyledin. Yabancılara
evet,
hani,
evet.
hani bunu anlatın diye.
Evet.
Yani siz söylemeden önce yabancılar gerek Çanakkale'yi gerek Endülüs'teki o atmosferi
bilmiyorlar.
Şehadet atmosferini
evet, bilmiyorlar.
Hiç duymamışlar.
Ya işte o eserlerin nasıl yapıldığını anlıyor. Yabancılar da anlıyor. Ya bir diyor ki onlar işte dönemin zirve medeniyetiymiş. Öyle öğrenmişler. Halbuki o zirve medeniyetin bir derdi var. Bir içerisindeki şevki veren aşkı var. Ve diyorlar ki ben şimdi onu yakalattırdık onlara. Ve şu bak Ahmet Hocam enteresan olan şu. Ben çocuklara diyorum ki siz Fransızca öğreniyorsunuz. İşte Galatasaray'da okuyorlar. Boğaziçi'nde okuyanlar işte İngilizce öğreniyorsunuz. Niye öğreniyorsunuz? Hocam diyorlar YDS işte kariyer üniversite. Çok güzel diyorum, muhteşem. Bu dünyalık. Peki diyorum. Sen bu dili öğrendin ya, bu dille ilgili birine tebliğ etmeyecek misin, irşat etmeyecek misin? Bir kişiyi bile İslam'a kazandırsan ahiret azığı olmaz mı? Hiç öyle düşünmemiştik. O zaman diyorum İhlas suresini bana düşün diyorum. İhlas suresini bana okusana diyorum Fransızca. Nasıl yani hocam? Oğlum diyorum İhlas suresini bilmiyor musun? Biliyorum. Onu İngilizce, Fransızca okumayı ya da Fatiha suresini İngilizce, Fransızca okumayı öğreneceksin. Beni diyorum ya Rabbi beni doğru yola ilet diye ben her gün söylüyorum. Her gün. Bunu dedim İngilizce söylesen duruyorlar. İşte ben o tebliği irşata hep bunları anlatıyordum. Orada böyle bir imkan bulunca yabancılara söylemeye ihtiyacı var ama ne söyleyecekler bilemiyorlar. Ben de onlara işin tam ortasından giriyorum ki en etkileyici olsun. İşte o dedim ki onlara zerre kadar iyiliğin ve kötülüğün hesabını verecek şekilde yaşıyoruz. Zerreyi anlatmıyorum ama işte tozdan daha küçük falan anlatmıyorum. Diyorum ki en küçük maddeyi düşünün bunu anlatın diyorum. İşte hani böyle ışıkta, güneşte görülür diye falan girsek onları hiç anlatamazlar zaten de. Dedim ki bunu anlatın. Hocam diyor biz bunu anlatın. O zaman ahireti anlatın. Biraz ahireti anlatınca yabancıların tepkisi şu. Nasıl yani? Dedim ki siz beyinlerine öyle bir tohum attınız ki artık o onları rahat bırakmaz.
Zaten Batı da araştırmayı sever.
Tabii.
Topraktan sonraki süreci araştıracaklar.
Tabii yani. Ya dedim ki siz dumura uğrattınız adamlara dedim. Niye hocam? Oğlum dedim adam hayatında hiç duymamış ahiret kavramını, şehadet kavramını. Sen her halinin hesabını verecek şekilde yaşıyorsun. Ve mutlaka gideceğin yere hazırlık yapıyorsun. Ve asıl hayat öbür tarafta başlıyor. Ben onu diyorum ki asıl hayat göç edeceğiz ya o zaman başlıyor. Diyor ki hocam çok şaşırdılar diyor. O zaman anladılar. Bakın şimdi o zaman ben dedim ki işte bu buradaki yapıların niye bu kadar derin olduğunu anlarlar bunlar artık.
Eyvallah.
Belki öyle de anlamış olacaklar.
İnşallah. Şimdi hocam süremiz azalıyor.
Evet.
Kitabı tabii yanımda taşıyorum. Kıymetli izleyenler ve dinleyenler nasıl Fatih oldu Zafer Bilgi kardeşimizin kitaplarından bir tanesi.
Fatih'in çocukluğu, şimdi, gençliği aynen, üzerine yazılmış kitaplardan
şimdi
biriydi.
Şimdi burada 9 eser var. Birisi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl layihaları.
Geri kalış raporları hocam. Evet. Bu lisans tezimiz.
Türkiye Cumhuriyeti ilk dönemde ekonomi alanındaki yenilikleri nasıl evet. Fatih oldu? Elimizde evet. Kitap. Tarih Yarımada'dan sen bir çalışma var. Kutlu Amare albümü var. Son Osmanlı Zaferi var. Kut. İsmail Sahip Sencer
Hoca
var.
Efendi var evet.
66 adımda Ayasofya var. Bir de 66 adımda Ayasofya'nın İngilizcesi var.
Evet.
Evet hocam nasıl yeni çalışmalar var mı?
Var var yeni çalışmalar da var hocam. Biz biraz daha şehir üzerine, şehir kültürü üzerine ilerledik. Bu da tabii sonrasında bizim de keşfettiğimiz. Ben şimdi tarih ile ilgili yazı yazıyorum. Fatih'i araştırıyorum. Fatih şehri araştırıyorum. Şehrin semtlerini derken bu kitaplaşıyor. Böyle bir 15 yıl sonra biz dedik ki biz ne çalışıyormuşuz? Ya şehir çalışıyorum ya şehirdeki karakterleri çalışıyorum. Biyografi çalışıyorum yani. Genelde İsmail Sahip Sencer Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kendini gizleyen büyük müdürlerinden, allame müdürlerinden Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kafası, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin içerisindeki o kütüphaneden daha geniş, derin bir hafızası olmasıyla tanınmış bir alim. Ya biz dedik ki biz İstanbul'u çalışıyoruz, İstanbul'daki kişileri çalışıyoruz. Biz şehir kültür üzerine çalışmaya biraz daha başladığımızı gördük, yoğunlaştığımızı gördük. Şimdi en sonunda şunu da yaptık hocam. Ben bu kitaplar ve bu anlatımlar herkese ulaşsın diye siz daha evvel söylediniz ya hocam nasıl herkese ulaşabilir? Ben Tarih ve Ötesi diye şimdi Diyanet TV'ye bir belgesel, tarih belgeseli yapıyorum. Tarihin ötesine yolculuk yapıyoruz. Bu da aslında böyle birazcık duruyoruz tefekkürle bir hamamın önünden geçip hamamdaki kültürü derinlemesine anlatıyoruz. Veya bir kuş evinin önünden geçiyoruz kuş kültürünü. Veya işte bir sadaka taşının yanında, bir hamal taşının yanında duruyoruz. Hayvanlara gösterilen merhametin önemini. Böyle anlatarak tarihin ötesine ona da ulaşabilirler. Belki dinleyenler, izleyenler. Tarih ve Ötesi programının serisini eğer ilgili arkadaşlar varsa tavsiye ederiz. TRT'nin Diyanet TV kısmında.
Buradaki kitaplar çok kıymetli ama en dikkat çekici bence Kutlu Amare.
Evet.
Değil mi yani? Fatih de tabii evet. Çok önemli ama evet. Kutlu Amare'yi bilmiyoruz hocam.
Hiç bilmiyoruz.
Yani tabii buradan yine bir söz alalım. Evet. İnşallah bir başka olur. Programda Kutlu Amare'yi konuşalım.
Burak bir nevi Kut diye hocam
İngilizlerin bize unutturduğu
meşhur
bir savaş evet. Aslında.
İngilizlere en zayıf anımızda hocam. En hani aslan artık hasta adam deniliyor ya aslan yaşlanmış ama karşısında da bir aslan var İngilizler.
Son hamle.
Aslan terbiye ediyor. Yani aslan en yaşlı, en zayıf aile başka bir aslanı terbiye ediyor, kedileştirmiş. En zayıf, en son gücümüzde İngilizleri terbiye ettiğimiz ve 13.600 tane askerini esir aldığımız. Bunların 300 tanesi subay hocam. Üst düzey general var. Duman etmişiz. Ve yenilmeyen bir millet olarak biliniyor İngilizler. Yenileceği savaşa girmezler. Bu savaşta da çok ince detaylar ne kadar fizibilite yapıyorlar. Kesinlikle yenilmeyecek şekilde plan yapıyorlar ama karşılarında normal bir imparatorluk bakiyesi olan bir devlet var. 1916 yılı hocam o da enteresan. Ben şunu anlatayım öyle tamamlayalım.
İnşallah.
1916-2016 işte reisi cumhurumuzun katıldığı bir kut töreni var idi 100. yılı. Kut ve Ammare valisi de gelmişti hocam. Kut ve Ammare bölgesi Irak'ta Basra'da bir bölge. Oradan aşiret kıyafetleriyle gelmişler törende. Cumhurbaşkanımızı da yan yana getirdiler. İşte onu hediyeleşirken söz onlara geldi. Kutlu Ammare Valisi dedi ki biz Türkiye'nin has evlatlarıyız. Osmanlı'dan kopmadık. Tekrar sizin devletiniz olmak için bekliyoruz. Size bağlanmak için Kut ve Ammare vilayetleri hazırlar dedi. Şimdi çeviri yapacak ya Arapça söylüyor. Ben Arapça da anlıyorum güldüm. Diyor ki sayın Cumhurbaşkanım diyor, bağlanmak için bekliyorlar. Kutu Ammare diyor. Bir kahkaha koptu, tufan oldu içeride. Ya diyor, biz diyor bu güzel duygularından dolayı teşekkür ediyoruz diyor tabii Cumhurbaşkanı da. Bu enteresan bir olay. Bakın üzerinden 100 yıl geçmiş, biz Kutbu Ammare'yi anacağız. Kutbu Ammare valisi diyor ki gelin Irak'taki bu kaostan bizi kurtarın. Bu nasıl bir olay?
Çünkü geçmişte insana insan gibi, tabii, diğer canlıya canlı gibi davrandığından dolayı, evet, biz halen aslında babanın evladına bıraktığı mirası yer gibi halen ecdadın mirasını yiyoruz ama farkında değiliz.
Evet, evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim hocam.
Buyurun.
Yani biz bu kutu anlatırken öğrenciler, gençler kutu bilmiyorlar çok fazla. Ben Burak Kut diye bir sanatçı var diyorum. Burak Kut.
Evet, evet.
O kut bu kutların ailesinden.
Tabii tabii, akrabası.
Halil Kut Paşa'nın soyundan. Hatta ona sordular bir gün, siz oradan mı? Kut kelimesi Cenab-ı Hakk'ın kutsal manasındaki kelime var ya, onunla da kutlu olsun manasındadır. Özellikle Halil Kutpaşa'ya kutlu bir kahramanlık yaptığı için veriliyor. Bu Kutul Amare'deki olaydan sonra veriliyor.
Burak Kut torunlarından bir tanesi.
Torunlarından biri olduğu için yani böyle güzel bir elhamdülillah zaferi Rabbim yaymaya vesile kıldı.
İnşallah bu tarihi süreçleri eğer bilirsek yeni nesil diyecek ki ya biz bunları yapmışız.
Evet.
Sönük bir millet değiliz ve devam edebiliriz, yapabiliriz, daha iyisini de yapabiliriz diyeceğiz. Ve inşallah uzaya da çıkacağız, her yere de gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Hocam inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah.
Bakış açısı bizim için çok önemli ama bu sefer bu program etkiledi.
Tarihten baktık.
Tarihten baktık inşallah. Evet, kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Maalesef diyoruz çünkü çok da güzel bir tarihi süreç. Tarihi de çok severiz. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.